Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Doktor Halil Sur.
Merhabalar sevgili dinleyiciler. Ben Doktor Halil Sur. Bir Radyo Hastanesi programında daha sizlerle birlikteyiz. Bugün sizlerle daha önceki bölümde başladığımız ve bugün üçüncüsü olacak olan idrar yolu enfeksiyonu üzerine sohbetimizi kaldığımız yerden idrar yolu enfeksiyon tanısından devam ettireceğiz. İdrar yolu enfeksiyon tanısı nasıl olur? Klinik bulgular ve idrar tetkiki ile tanı konulmaktadır. Normal idrar tahlili doktorlara oldukça önemli bilgiler vermektedir. Ancak bazen yeterli olmayabilir. İdrar kültürü de istenebilmektedir bu aşamada. Burada yapılacak en önemli yanlışlardan birisi hastanın bir doktor tarafından değerlendirilmeden kontrolsüz olarak idrarda yanma şikayeti var, hemen antibiyotik tedavisine başlanmasıdır. Yanlış kullanılan ilaçlar ileride daha büyük sorunlar oluşturabilmektedir. Eğer enfeksiyonlar bir yıl içerisinde 3 veya daha sık oluyorsa o zaman altta yatan, yani bu idrar yolu enfeksiyonuna sebebiyet veren başka nedenlerin de olabileceği akla getirilmeli ve araştırılması gerekmektedir. Altta yatan nedenin tanısı amacıyla ultrasonografi ve gerekirse tomografi, kontrastlı tomografi ve MR dediğimiz yani magnetik rezonans görüntüleme yöntemleri, ileri radyolojik tetkikler yapılabilmektedir. Çocuklarda ise tanı, İdrar tetkiki ve idrar kültürü istenmelidir. Kültürde saptanan mikrobun hangi antibiyotiğe hassas olduğunu antibiyogram denilen özel laboratuvar tetkiki ile idrardan kültür yaparak anlaşılabilmektedir. İdrar yolu enfeksiyonu geçiren çocuklarda ayrıca idrarın mesaneden böbreklere doğru geri kaçışını, yani reflüsün olup olmadığını da saptayacak özel grafilerin çekilmesi gerekebilir. Eğer reflü varsa koruyucu tedavilerle böbreklerin zarar görmesi önlenir. İleri derecede reflülerde ameliyat gerekebilmektedir. Bunların dışında fizik muayenede genellikle böbrek altındaki bölgede duyarlılık, hassasiyet dışında bulgu yoktur. Ancak bazı hastalarda yan kısımlarında ağrı vardır. Kaburga ile belin birleştiği bölgede, yani yan kısımlarda ağrı var ise mutlaka muayenede değerlendirilmelidir ve kişinin şikayetinde varsa buranın da muayene edilmesi gerekir. Çünkü olayın böbreklere ilerlemiş olabilme ihtimali çok yüksektir. Ateşin 38 derecenin üstünde olması, bulantı, kusma, yan ağrısının olması, bel ağrısının olması, üst idrar yolu enfeksiyonu olasılığını, yani böbreklerin de enfeksiyona dahil olduğunu gösteren emarelerdir. İdrar yolu enfeksiyonu tedavisine baktığımızda amaç mesanenin bakteriden arındırılması ve böylece semptomların, bulguların düzeltilerek olası komplikasyonların önlenmesidir. Yeterli dozlarda antibiyotikler ve idrar yolu antiseptikleri dediğimiz idrarı temizleyen, idrarın birikmiş olduğu veya geçmiş olduğu yolları temizleyen ilaçlar kullanılır. Tedavideki esas uygun ilaçlarla yeterli tedavinin yapılmasıdır. Uzun süreli antibiyotik kullanımı veya idrar yollarına uygun olmayan ilaçların seçilmesi, geniş spektrumlu adı verilen, tüm vücutta etkili olan ve yararlı mikropları da öldürebilen ilaçların, antibiyotiklerin kullanımı hem tedavi etkinliğini azaltmakta hem de ilerisi için sorunlara neden olabilmektedir. İdrar yollarının asitlik derecesinin ayarlanması, sıvı alımının arttırılması, altta yatan ve idrar yolu enfeksiyonuna neden olan böbrek problemlerinin ortadan kaldırılması tedavi etkinliğini arttırmaktadır. Bu kapsamda idrar yolları enfeksiyonları basit ve komplike olmak üzere iki grupta incelenebilir. Komplike olan idrar yolları enfeksiyonlarında mutlaka altta yatan başka bir bozukluk da bulunmaktadır. Bu durumda idrar yolu enfeksiyonu tedavisinin yanı sıra mutlaka altta yatan nedene de tedavi etmek uygun olacaktır. İdrar yolu enfeksiyonu vakaların yaklaşık olarak %80'i antibiyotik tedavisine yanıt verir. Bu amaçla genellikle böbrekten atılan ve idrar yolu enfeksiyonlarından en sık sorumlu olan mikrop E. coli'ye karşı etkili antibiyotik kullanılmalıdır. Ancak antibiyotik tedavisine başlamadan önce mutlaka idrar kültürü alınmalıdır. Sebebi de şu: antibiyotik kullanıldıktan sonra belki bu antibiyotikte tahminimize göre yapılan bir tedavi olduğu için başarı olamayacak. Burada etken E. coli değil de başka bir bakteri ise antibiyotik tedavisinden önce alınan idrarla yapılan kültürle duyarlı mikrobun ne olduğu tespit edilip ve o mikroba karşı hangi antibiyotin kullanılacağı yine antibiyogramla tespit edilip ona göre tedavimizi şekillendirme fırsatını kaçırmamış oluruz. Bol sıvı alımı mekanik temizlik yaparak tedavinin etkinliğini de arttırmaktadır. Genellikle basit idrar yolu enfeksiyonlarının tedavisinde 3 günlük tedavi uygulamaları yeterli olmaktadır. Ancak 3 günlük tedavi sonrasında şikayetlerde azalma olmaz ise farklı mikropların olma ihtimali ve bu mikropların hangi antibiyotikleri duyarlı olduğunu anlaşılabilmesi için mutlaka tedaviye başlanmadan önce idrardan kültür örneği alınması gerekmektedir. Gelelim bugün şifa niyetine tavsiyesine. İdrar yolu enfeksiyonu geçiren kişilerin dikkat etmesi gereken hususlar nelerdir? Bilinçsiz kullanılan antibiyotikler sindirim sistemi bakterilerinin idrar yollarına bulaşmasına ve direnç artışına yol açarak daha fazla bozukluk ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Ayrıca bilinçsiz kullanımla mantar enfeksiyonlarına da davet çıkarılmaktadır. Tekrarlayan idrar sistemi enfeksiyonlarında düşük doz koruyucu antibiyotik tedavisinin sindirim sistemi üzerine olumsuz etkisi olmadığı da çalışmalarla gösterilmiştir. Bu enfeksiyonun tanısı doğru konmuşsa korunma %100 etkili olacaktır. Böyle kişilerin doktor kontrolünde tedavisini sürdürmesi önerilmektedir. Ürolojik anormallikler, özellikle doğumsal kalıcı anormallikler varsa bunların ortaya konması gerekir. Böylece anormallikleri olan kişilerin bir şekilde uyanık olması, vücudunu dinliyor olması gerekir. Özellikle böbrek taşı, doğumsal anormallik veya üre kan değeri yüksekliği, kandaki üre değerinin yüksekliği olan kişilerin idrar yolu enfeksiyonu açısından risk altındadır ve idrar yolu enfeksiyonu belirtileri açısından da bu kişilerin farkındalığı yüksek bir şekilde, uyanık şekilde kendilerini tanıyor ve böyle şikayetler ortaya çıktığında da enfeksiyon olduğu şüphesiyle doktora gitmesi gerekmektedir. Basit ve tekrarlayan enfeksiyon gelişim mekanizmasının ve belirtilerini bilmek her yaş grubu için daha iyi tedavi düzenleme olanağını verecektir. Daha iyi tedavi böbrek hasarından korunma anlamına gelecektir. Bunu unutmamak gerekir. Sevgili dinleyiciler, son bölümümüzde radyohastanesi@diyanetradyo.com e-posta adresine sizlerden gelen maillerde konumuzla ilgisi olması nedeniyle seçmiş olduğum bir soruyu paylaşmak istiyorum. İdrar yolu enfeksiyonlarından korunmak için ne yapmalı şeklinde bir soru gelmiş. Uygulanabilecek bazı tedbirler idrar yolu enfeksiyonu olasılığını önemli ölçüde azaltabilir. Bunlar nelerdir? Bol sıvı içmek, su tüketmek ve düzenli idrar yapmak. Günlük sıvı gereksinimin 2 ila 2,5 litrenin altına düşmemesi gerekiyor. Bu kadar tüketmemiz gerekiyor. Bol sıvı alımı daha fazla idrar yapımına neden olur. İdrarın da süpürücü ve mekanik etkiyle bu idrar böbrekten itibaren dışarı atılana kadar tüm idrar yollarına süpürücü etkisiyle mikropların dışarı doğru atılmasını sağlayıcı fonksiyonu bulunmaktadır. Banyo, deniz, havuz sonrası idrarı yapmak, orada tutmamak idrar yolu enfeksiyonunu oluşmasına yine önleme açısından önemlidir. İdrar geldiğinde mesanede 4 ila 6 saatten fazla bekletmemek. Bu alınabilecek tedbirler olarak sayılabilmektedir. Bebeklerde ise bebeğin bezini sık değiştirip altının kirli kalmamasını sağlamak önemlidir. Çocuk büyüdüğünde de tuvalete kendi temizliğini uygun şekilde yapması gerekli oldukça tuvalete gidip mesanesini boşaltması konusunda uyarılmalıdır. Özellikle okul çağındaki çocuklar okulda geçirdikleri uzun saatler boyunca tuvalete gitmeden eve gelebiliyorlar. Böylece idrarın uzun süre mesanede kalmasıyla enfeksiyonlara zemin hazırlanmaktadır. Bol su içilmesi de idrar yolu enfeksiyondan koruyucu olduğunu belirtmiştik. Bugünkü programın da sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Bir sonraki radyo hastanesinde sizlerle yeniden birlikte olmayı ümidiyle. Hoşça kalın, sağlıklı kalın, Allah'a emanet olun.
Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Doktor Halil Sur.